Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Michael A. Hiltzi'nin Iron Empires adlı kitabı. 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerikan demiryollarının nasıl dev şirketlere, ardından da büyük finans mücadelelerinin merkezine dönüştüğünü inceleyen bir ekonomi tarihi çalışmasıdır. Kitap, Ray Döşemen'in teknik hikayesinden çok, bu ağların mülkiyeti, borçları ve denetimi için verilen mücadeleye odaklanır. J. Gould, Cornelius, Vanderbilt, J. P. Morgan ve E. H. Harriman gibi dönemin etkili isimleri üzerinden modern şirket finansmanının erken biçimleri görünür hale gelir. Hiltzik, demiryollarının ülkeyi fiziksel olarak birleştirdiğini fakat aynı zamanda spekülasyon, hisse manipülasyonu, aşırı borçlanma ve iflaslar için olağanüstü elverişli bir alan yarattığını gösterir. Bu açıdan eser, Amerikan sanayileşmesini yalnızca ilerleme anlatısı olarak ele almaz. Altyapı yatırımı ile kısa vadeli mali kazanç arasındaki gerilimi inceler. Kitabın temel amacı, bugün doğal karşılanan büyük şirketlerin, sermaye piyasalarının ve kurumsal denetim tartışmalarının hangi çatışmalı tarihsel koşullarda oluştuğunu açıklamaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, demir yollarının Amerika'daki ilk dev şirketlere dönüşmesi, Hiltzik'in anlattığı dönemde demir yolları sıradan bir ulaşım işletmesi olmaktan çok daha fazlasıydı. Hatların kurulması, arazi edinimi, köprüler, istasyonlar, lokomotifler ve bakım için çok büyük sermaye gerekiyordu. Bu ölçek, demir yollarını Amerika'nın ilk gerçekten büyük şirketleri arasına taşıdı. Küçük ortaklıkların veya aile işletmelerinin karşılayamayacağı finansman ihtiyacı, hisse senedi ve tahvil piyasalarının genişlemesini zorladı. Avrupa sermayesi de Amerikan hatlarına yöneldi. Çünkü yatırımcılar büyüyen ülkenin taşımacılık talebinden pay almak istiyordu. Ancak dışarıdan gelen para, sağlam işletme düzeni anlamına gelmiyordu. Birçok hattın değeri, gerçek gelirlerinden çok geleceğe ilişkin beklentilere göre biçiliyordu. Hiltzik, bu yüzden demir yolunu hem fiziksel hem mali bir ağ olarak ele alır. Raylar şehirleri ve üretim bölgelerini bağlarken, menkul kıymetler de yatırımcıları, bankaları ve yöneticileri birbirine bağladı. Türkiye'de demir yollarının devletin kalkınma ve ülke bütünlüğü bakımından taşıdığı tarihsel önem düşünülürse, kitabın altyapının yalnızca teknik değil, siyasi ve mali bir mesele olduğu yönündeki yaklaşımı daha kolay anlaşılır. Hiltzik'in vurgusu, ölçek büyüdükçe yönetim sorununun da büyüdüğüdür. Demiryolları modern şirketin imkanlarını yarattı, fakat denetim zafiyetlerini de görünür kıldı. İkinci olarak hisse sulandırma, açığa satış ve piyasa köşeye sıkıştırmaları, kitabın ayırt edici yanlarından biri. Demiryolu çağındaki finansal araçları soyut kavramlar olarak değil, şirket denetimini belirleyen güçler olarak açıklamasıdır. Demiryolu hisseleri çoğu zaman spekülasyonun merkezindeydi. Hisse sulandırma olarak anılan uygulamalarla, şirketin gerçek varlık ve kazanç kapasitesini aşan miktarda menkul kıymet ihraç edilebiliyordu. Bunun bedelini, çoğu kez, şirketin uzun vadeli sağlığından, çok fiyat hareketlerine güvenen yatırımcılar ödüyordu. Açığa satış yapanlar, bir hissenin düşeceğine bahis oynarken, denetimi ele geçirmek isteyen güçlü oyuncular, piyasadaki hisseleri toplayıp köşe sıkıştırması yaratabiliyordu. Cornelius Vanderbilt'in bazı demiryolu hisseleri üzerindeki mücadeleleri bu dönemin piyasa savaşlarının bilinen örneklerindendir. Hiltzik'in çerçevesinde mesele yalnızca bireysel hırs değildir. Yetersiz açıklama kuralları, dağınık ortaklık yapısı ve sınırlı kamusal denetim, adet sayıda finansçının büyük altyapı şirketleri üzerinde etkili olmasına imkan verdi. Böylece demiryolunun yatırım bütçesi, hizmet kalitesi ve borç ödeme kapasitesi borsadaki kontrol mücadelesinden doğrudan etkilenebildi. Kitap, finansal yeniliğin kendi başına zararlı olmadığını, fakat şeffaflık ve hesap verebilirlik olmadan altyapı işletmesini istikrarsızlaştırabileceğini düşündürür. Üçüncü olarak, Vanderbilt, Gould, Morgan ve Harriman arasındaki denetim mücadelesi Iron Empires. Dönemin büyük isimlerini yalnızca renkli kişilikler olarak sunmaz. Onları, demiryolu kapitalizminin farklı yönetim ve finans anlayışlarını temsil eden aktörler olarak ele alır. Cornelius Vanderbilt, demiryollarının düzenli gelir üreten, temettü dağıtabilen işletmeler haline gelebileceğini gösteren öncü isimlerden biri olarak öne çıkar. J. Gould ise agresif hisse işlemleri, genişleme hamleleri ve karmaşık denetim yapılarıyla ilişkilendirilen bir figürdür. Guld'un Demiryolu İmparatorluğu farklı hatları bir araya getirmenin getirdiği gücü, fakat bu bütünlüğün ne kadar kırılgan olabileceğini de sergiler. J.P. Morgan'ın rolü ise özellikle finans çevrelerinin yeniden örgütleme ve disiplin kurma kapasitesini gösterir. Ey, hey, Harriman'da ağların verimliliği, rekabeti ve kontrolü çevresindeki mücadelelerin önemli isimlerinden biridir. Hiltzik'in asıl ilgisi, bu kişiler arasındaki çekişmenin şirketlerin gündelik işletmesinden ayrı olmamasıdır. Bir hattın kimin eline geçtiği, hangi bağlantılara yatırım yapılacağını, ücret politikasını ve borçların nasıl yönetileceğini belirler. Bu nedenle kitap, büyük adamlar tarihi olmanın ötesine geçer. Kişisel rekabetin, milyonlarca yolcu ve yük hareketini taşıyan bir ulusal sistemin kararlarını nasıl etkilediğini gösterir. Denetim savaşları, demir yollarının ekonomik mantığını çoğu zaman taşıma hizmetinden finansal üstünlüğe kaydırmıştır. Dördüncü olarak, fiyat savaşları ve aşırı genişlemenin iflaslara sürükleyen mantığı demir yolu sektöründe rekabet. Her zaman daha iyi hizmet ya da daha verimli işletme anlamına gelmedi. Hiltzik'in incelediği dönemde paralel hatlar, aynı yük ve yolcu trafiği için birbirleriyle sert biçimde yarışıyordu. Şirketler rakiplerinin müşterisini çekmek için taşıma ücretlerini düşürüyor, kısa vadede gelirlerini zayıflatıyor ve borçlarını ödeme güçlerini azaltıyordu. Fiyat savaşlarının yıkıcılığı, demiryolunun yüksek sabit maliyetli yapısından kaynaklanıyordu. Raylar, araçlar ve tesisler kurulmuşsa, trenleri çalıştırmanın ek maliyeti görece düşüktü. Bu durum, yöneticileri maliyetin altında sayılabilecek tarifelerle dahi trafik toplamaya teşvik edebiliyordu. Fakat uzun vadede bakım, yenileme ve faiz ödemeleri ertelenemezdi. Jay Gould'un etkili olduğu bazı ağlarda görüldüğü gibi geniş bir hat topluluğunu birleşme, kira sözleşmeleri ve ortak denetim yoluyla ayakta tutmak gelirler düştüğünde çok zorlaşabiliyordu. İflas ve yeniden örgütlenme bu nedenle istisnai olaylar değil, sektörün yapısal sonucu haline geldi. Kitap burada önemli bir ayrım yapar. Ağın büyüklüğü otomatik olarak finansal dayanıklılık yaratmaz. Sağlam bir ulaşım sistemi için hatların birbirini tamamlaması, bakımın sürmesi ve fiyatların mali gerçeklikle uyumlu olması gerekir. Aksi halde büyüme, borçla beslenen kırılganlığa dönüşür. Son olarak, mali çıkarların altyapı bakımını gölgelemesi ve Birinci Dünya Savaşı krizi, Hiltzik'in anlatısı, demir yollarının yükselişiyle sınırlı değildir. Kitap, uzun süren mali mücadelelerin ve rekabetin sistem üzerinde bıraktığı aşınmayı da izler. Şirketler borç ödemeleri. Denetim savaşları ve hisse piyasasındaki baskılarla uğraşırken, bakım ve kapasite yenileme gibi uzun vadeli ihtiyaçlar geri plana itilebildi. Ertelenen bakımın etkisi hemen görünmeyebilir. Ancak hat kalitesi, ekipman durumu, terminal kapasitesi ve ağ içi koordinasyon zayıfladıkça sistem beklenmedik ölçekte talep geldiğinde zorlanır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan demiryollarının karşılaştığı yük ve asker sevkiyatı baskısı, bu birikmiş sorunları açığa çıkardı. Devletin demiryollarını savaş döneminde federal denetim altına alması, özel şirketlerin tek başına çözmekte zorlandığı koordinasyon sorunlarının büyüklüğünü gösterdi. Hiltzik'in burada sunduğu ders, altyapının bilanço kalemi gibi yönetilemeyeceğidir. Demiryolu, düzenli bakım ve planlama isteyen, aksaması halinde sanayiye, ticarete ve kamu hizmetlerine yayılan bir sistemdir. Bu bakımdan kitap, günümüzde enerji şebekeleri, limanlar, telekomünikasyon ağları veya hızlı ulaşım projeleri için de düşünmeye değer bir tarihsel çerçeve sunar. Finansman zorunludur, fakat finansal kararların altyapının çalışma kapasitesini aşındırmaması gerekir. Kitabın en kalıcı uyarısı, kısa vadeli kazanç ile uzun vadeli kamu kapasitesi arasındaki bu dengedir. Sonuç olarak Iron Empires, Amerikan iktisat tarihi, şirket tarihi ve demiryolu tarihiyle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir çalışmadır. Finans dünyasına ilgi duyanlar da kitaptan yararlanabilir. Çünkü Hiltzik hisse senedi işlemleri, borçlanma, iflas ve şirket denetimi gibi konuları tarihsel sonuçlarıyla birlikte ele alır. Bu, yalnızca birkaç zengin girişimcinin yükselişini anlatan bir Robert Baron kitabı değildir. Demiryollarının neden çağın en büyük işletmeleri olduğunu ve bu büyüklüğün neden sürekli bir istikrar yaratmadığını açıklar. Okur, büyük altyapı projelerinde sermayeye erişimin ne kadar gerekli olduğunu, fakat sermaye sahiplerinin çıkarlarının işletmenin ihtiyaçlarından kopması halinde ne tür maliyetler doğabileceğini daha somut biçimde görür. Kitabın pratik katkısı da buradadır. Borç, yatırım ve rekabet hakkında bugünün tartışmalarını, soyut finans dili yerine gerçek bir altyapı sisteminin deneyimi üzerinden düşünmeye imkan verir. Benzer eserler bazen transkontinental hatların inşasına, bölgesel kalkınmaya ya da tek tek sanayicilerin biyografilerine ağırlık verir. Hıltzikis'e odağı, demiryolu ağlarının kontrolü için verilen finansal mücadeleye ve bunun işletme kalitesi üzerindeki etkilerine yerleştirir. Bu yaklaşım, kitabı hem kapsamlı hem de eleştirel kılar. Yoğun mali ayrıntılar, konuya tamamen yabancı okurlar için zaman zaman dikkat gerektirebilir. Buna karşılık yazarın açıklayıcı anlatımı, bu ayrıntıların neden önemli olduğunu korur. Sonuç olarak eser, modern Amerikan şirket düzeninin parlak büyüme hikayesinin yanında borç, spekülasyon ve ihmalden oluşan gölgeli tarafını da anlamak isteyenlere güçlü bir kaynak sunar. Destek olmak isterseniz Michael A. Hıltzik kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.